Uygarlıklar Tarihi 10. Ayrım Sayfa 110 Midas hakkında bilgi veren antik batı kaynakları onun egemenliğinden birkaç yıl sonrasına aittir. Bu kaynaklardan öğrenildiğine göre Kral Midas, Orta Yunanistan'daki Delfoi Kehanet Merkezi'ne armağanlar yollayarak kıta Yunanistan ile iyi ilişkiler kurmuş, Batı Anadolu'da bir Ayyol kenti olan Kime, Nemrut Kale'nin prensesiyle evlenerek Batı Anadolu sahillerindeki Yunanlı yöneticilerin güvenini kazanmıştır. Gerek antik batı kaynakları, gerekse arkeolojik buluntular, Frig-Batı ilişkisinin İsa'dan önce 8. yüzyılın sonlarında yoğunluk kazandığını açıkça göstermektedir. Buna göre Kral Midas, bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Urartu, Kuzey Suriye ve Assur ile diğer yandan Batı'da Batı Anadolu sahilleri ve kıta Yunanistan ile ilişkiye giren Anadolu'nun ilk demir çağı kralı olarak haklı bir üne sahip olmuştur. İsa'dan önce 7. yüzyılın ilk yarısında Kafkasya üzerinden gelen göçebe Kimmerler Anadolu'yu kasıp kavurmuştur. Frig başkenti Gordion'un da bu felaketten etkilendiği, antik batı kaynaklarında Kral Midas'ın Kimmerli istilacılara karşı aldığı yenilgiye dayanamayıp boğa kanı içerek intihar ettiği bildirilmektedir. En görkemli çağını yaşadığı sırada uğradığı Kimmer baskını ve Kral Midas'ın ani ölümü karşısında Frig krallığının politik gücü sona ermiştir. Ancak bu olay geniş anlamda ele alındığında Frig egemenliğinin sonu Friglerin tamamen tarih sahnesinden çekilmesi demek değildir. Ancak Gordion artık güçlü bir devletin başkenti olmayıp yalnızca bölgesel bir merkez durumundadır. Frig beyleri bu topraklarda İsa'dan önce 590 yılındaki Lidya kralı Aliates, İsa'dan önce 610-560, Aliates'in Kızılırmak seferine değin bağımsızca bu tarihten İsa'dan önce 547-46 yılındaki Pers istilasına kadar da Lidya krallığına bağımlı prenslikler halinde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Lidya krallığının yıkılışından sonra Frigya 200 yılı aşkın bir süre Pers İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Askeri ve idari planda kalan Pers egemenliği boyunca yerli halk büyük ölçüde geleneksel yaşam biçimi ve kültürlerini sürdürmeye devam etmiş. Eski Frig dili ve yazısı en azından İsa'dan önce 4. yüzyıla hatta 3. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Pers egemenliğini takip eden Helenistik çağda Anadolu'da Yunan kültürü, Yunan tarzı yaşam biçimi yayılmış, yerli diller, gelenekler yerini bu akıma bırakmıştır. Bununla birlikte köklü Frig kültürünün etkileri bölgede Roma döneminin sonlarına kadar devam etmiştir. Antik çağ yazarlarından Homeros ve Herodotos Friglerden savaşçı bir ulus olarak söz etmiştir. Çok daha sonraki kaynaklarda ise Frigler için müzik ve dansta ünlü fakat cesaret ve enerjiden yoksun, köle ruhlu bir halk tanımı yapılmıştır. Orta Anadolu bölgesi günümüzde olduğu gibi geçmişte de Anadolu'nun tahıl deposuydu. Bu nedenle Frig ekonomisinin temeli öncelikli olarak tarıma ve hayvancılığa dayanıyordu ve nüfusun büyük bir bölümü köy niteliğindeki yerleşmelerde yaşıyor olmalıydı. Bu noktada merkeze bağlı soylu beylerin etrafında toplanmış, birbirinden ayrı bölgelerde hüküm süren feodal yapılı bir Frig devlet yönetiminden söz edilebilir. Çiftçilikle geçinen köylü sınıfının yanında madencilik, ahşap işçiliği, dokumacılık gibi farklı endüstri kollarında çalışan zanaatkarlar, tüccarlar, merkezi yönetimden sorumlu bürokratlar ve rahiplerden oluşan kent niteliğinde büyük yerleşmelerde yaşayan aydın bir Frig halk tabakasının varlığı da açıktır. Friglerin Hint-Avrupa karakterli, Trak ve eski Yunanca ile ilişkili dilleri ve Fenike alfabesinden alınmış bir alfabeleri vardır. 20 kadar harften oluşan Frig alfabesiyle yazılmış en erken Frig yazılı belgeleri İsa'dan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında görülür. Bunlar kaya anıtları, nişler, sunaklar ve çanak çömlekler üzerine kazınmış kısa yazıtlar ve kelimelerden oluşur. Aynı sözcük ya da sözcük gruplarının tekrarlanmış olması nedeniyle Frig yazısı bugün okunabilmekle birlikte henüz çözülememiş bir dildir. Frig yazıtları ve sanat eserleri birbirini onaylar şekilde Friglerce Matar yani ana olarak tanımlanan tanrıçanın Frig halkının ana tanrıçası olduğunu ortaya koymuştur. Matar Kubilea ya da Matar Areyastin gibi sıfatlar taşıyan bu tanrıçaya Hitit Luviler Kubaba, Yunanlılar Meter Megale ya da Kibele, Romalılar ise Manga Mater, büyük ana derlerdi. İkonografik olarak temsil edilen tek tanrıçı olması, Frig dininde Matar'ın tartışmasız en büyük ilahi, tek tanrı olarak saygı gördüğünü gösterir. O, insanoğlunun yaşam kaynağı, doğanın, doğurganlığın, bereketin kendisidir. Kutsal hayvanları doğan ya da atmaca gibi yırtıcı bir kuş ve aslandı. Bir doğa tanrıçası olarak Matar'ın kutsal alanları kent dışında su kaynakları ve verimli tarlaların yakınlarındaki kayalık yerlerde kurulmuştur. Otantik Frig dini tapınımlarının somut tanıklıklarını oluşturan bu yapılar, ana kayaya oyulmuş fasatlar, basamaklı sunaklar ve nişlerden oluşmaktadır. Hepsi birer açık hava tapınağı olan bu anıtlar Frig vadilerinde yoğundur. Fasatlar kendilerine özgü mimari karakterleriyle Frig kaya mimarlığının en özgün ve en etkileyici anıt grubunu oluşturmaktadır. Bu anıtlar akroterli, üçgen alınlıklı, beşik çatılı Frig megaronlarının kayalara oyulmuş ön cephesini temsil etmektedir. Bu cephenin en önemli bölümü içinde tanrıça heykelinin ya da kabartmasının bulunduğu kapı biçimindeki merkezi kaya nişidir. Üçgen alınlık ve cephe geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Yazılı Kaya Midas kentinde yer alan Midas Anıtı, Frig fasatlarının en büyüğü ve görkemlisidir. Ayrıca Yazılı Kaya Midas Vadisi'nde Areyastis Anıtı, Kümbet Vadisi'nde Başşayiş Anıtı, Köhnüş Vadisi'nde Aslan Kaya Anıtı Friglerin en önemli kült anıtlarını oluşturur. İşlemini kısaca Tanrı'ya dua edilen, kurbanlar kesilen, adaklar sunulan küt yapıları olarak tanımlayabileceğimiz sunaklar, alçak kaya kütlelerinden yontulmuş üç boyutlu kaya yapılarıdır. Ön taraflarındaki basamaklarla tanrıçayı simgeleyen yuvarlak başlı dörtgen gövdeli gizemli tanrıça idollerine ulaşılır. Bunlara ait en güzel örnekler Yazılı Kaya Midas şehrinde bulunmaktadır. Frig kült anıtlarının üçüncü grubunu oluşturan nişler genellikle kayaların dik yüzlerinde ancak kolaylıkla ulaşılabilen yüksekliklerdeki oval veya dikdörtgen sığ oyuklarıdır. Arka duvarlarında tanrıça heykelciliğinin ya da idolünün yerleştirildiği yuvalar yer alır. Frigler Matar için kutsal kentlerde kurmuşlardır. Eskişehir'in güneyindeki Yazılıkaya, Midas kenti ve Sivrihisar yakınlarındaki Pesinus bu kentlerin en tanınmışlarıdır. Gerek kült anıtlarının sayısal yoğunluğu, gerekse en anıtsal örneklerin Midas kentinde bulunması, bu şehrin adeta bölgenin dini metropolü olduğunu göstermektedir. Friglerde inhumasyon ve kremasyon olmak üzere iki tip ölü gömme geleneği uygulanmıştır. Frig soyluları ya tümülüs mezarlara ya da kayalara oyulmuş oda mezarlara gömülmekteydi. Tümülüs mezarlar Anadolu'da daha önce görülmediği için bu uygulamanın Frigler tarafından Avrupa'daki memleketlerden getirildiği düşünülmektedir. Bu tip mezarlar Doğu Avrupa ile Karadeniz'in kuzey ve doğusundaki topraklarda en azından İsa'dan önce 2. bin yıldan beri ortak bir özellik olarak bilinmektedir. Tek kişilik ve bir defa kullanılan tümülüs mezarlarda mezar odası ahşaptan bazen de basit bir çukur şeklinde yapılmıştır. Ölü ve mezar hediyeleri oda içine yerleştirildikten sonra odanın tavanı örtülüp üzeri toprak, nadir olarak da küçük taş yığılmıştır. Tümülüs mezarlar en yoğun başkent Gordion'da bulunmuştur. Bunlar içinde en görkemlisi son yıllarda ilk kral Gordios'a ait olduğu düşünülen 300 metre çapında 53 metre yüksekliğindeki büyük tümülüstür. Kaya mezarları çoğunlukla Frig kalelerini ya da yakın çevresindeki kayaların yerden ulaşılması güç ve dik yüzeylerine oyulmuştur. Aile mezarı olarak kullanılan bu mezarlarda genellikle odaların içi aynen ahşap bir mimariyi andırır şekilde işlenmiştir. Bunlardan bazılarında cephe anıtsal ölçekli kabartmalarla süslenmiştir. Bu tip mezarların en anıtsal örneğini Köhnüş Vadisi'nde bulunan Aslantaş Mezarı oluşturmaktadır. Orman bakımından zengin bir bölgede yaşayan Friglerin en özgün sanat dalı mobilyacılıktır. Metal çivi kullanılmaksızın ağaç çiviler ve geçmelerle birbirine tutturulmuş masalar, tabureler ve servis sehpalarına ait çok güzel örnekler Gordion tümülüslerinde bulunmuştur. Bunlar Frig bezeme sanatına özgü geometrik bezekli oyma ve kakmalarla süslenmiştir. Friglerde maden endüstrisi de çok gelişmiştir. Kazma, balta gibi demir aletlerin yanında tunçtan döküm ve dövme tekniğinde yapılmış makaraya benzeyen kupları olan kaseler, günümüz hamam taslarının atası olan ortası göbekli taslar, büyük kazanlar, kepçeler, kemerler ve fibulalar Frig maden sanatının özgün örneklerini oluşturmaktadır. Ege dünyasında İsa'dan önce 2. bin yıldan beri bilinen fibulalar, tümülüs mezarlar gibi Anadolu'da ilk kez Frigler tarafından kullanılmıştır. Hayvancılığa bağlı olarak Friglerde gelişmiş bir dokumacılık da vardır. Gordion kazılarında yün ve moherin yanında bitki liflerinden yapılma dokuma örnekleri ele geçirilmiştir. Tümülüslerde ise duvarlara asılmış halılar ile yerlere serilmiş keçe ve kumaşlara ait izler saptanmıştır. Daha çok madenciliğin etkisinde gelişmiş olan Frig çanak çömleğiciliğinde, Kızılırmağ'ın batısında ve doğusunda farklı teknikte üretimde bulunan atölyeler bulunmaktaydı. Batıda Gordion, Ankara ve Midas kenti gibi merkezlerde daha çok metalik parlaklıkta gri ve siyah renkli kaplar üretilmiştir. Doğuda Boğazköy, Alişar, Pazarlı gibi merkezlerde ise çok renkli bir bezeme anlayışı egemendir. Geometrik motiflerin ağırlıklı olduğu bezemelerde stilize geyik figürleri, konturları belirlenmiş, içleri noktalar ya da tarama çizgileriyle doldurulmuş aslan, dağ keçisi, kartal ve boğa figürleri yaygın olarak kullanılmıştır. En belirgin motif ise kap yüzeylerindeki boş alanları dolduran pergelle çizilmiş tek merkezli dairelerdir. Testiler, maşrapalar, süzgeçte akıtacağı olan bira kapları, hayvan biçimde özel kaplar, madeni kapları taklit eden makara kulplu testiler, frig çömlekçiliğinin belirgin kap formlarıdır. Anadolu'ya dışarıdan gelen frig kültürü kendinden önce bu topraklarda yaşamış olan Hitit, Luvi ve Hurrilerinkinden birçok yönden farklı özelliklere sahiptir. Ancak zamanla eski Anadolu geleneklerini benimseyerek giderek yerli bir karaktere bürünmüştür. Bu durum en açık şekliyle friglerin geleneksel yaşam biçimi olan çiftçilikle özdeşleşen ve Anadolu'da erken Neolitik çağdan beri tapınım gören ana tanrıça kültünde kendini gösterir. Lidya Krallığı. Anadolu'nun güçlü demir çağı krallıklarından biri olan Lidya Krallığı, tarihteki yerini zengin maden yatakları, verimli toprakları ve Kroisos gibi ünlü krallarıyla almıştır. Lidya ülkesi İç Ege bölgesinde dağlık bir alan ve aralarında Gediz ve Küçük Menderes nehirlerinin aktığı vadiler içerisinde konumlanmıştır. Bakırçay ve Büyük Menderes nehirleri Lidya bölgesinin kuzey ve güney sınırını oluşturmaktadır. Bölgenin en yüksek ve uzun sıra dağları Bozdağ ve Beydağ'dır. Lidya halkının kökeni tam olarak bilinmemektedir. Antik çağ yazarlarına göre güney komşuları Karyalılar, kuzey komşuları Misyalılar ve doğu komşuları Friglerle akrabadırlar. İsa'dan önce 2. bin yıldan beri bölgede yaşadıkları düşünülmektedir. Lidya'da Atyadlar, Heraklit ya da Tilonidler ve Mernatlar olmak üzere 3 kral sülalesi egemen olmuştur. İlk iki sülale ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Bu erken dönemlerde Homeros, Lidyalılardan Mayonlar, Bozdağ'ın eteğindeki başkentlerinden de Hide olarak bahsetmektedir. Giges'ten itibaren ülkeye Lidya, başkente de Sardis denilmeye başlanmıştır. İsa'dan önce 687-547 yılları arasında hüküm süren Memnat sülalesi zamanında Lidya, güçlü bir krallık haline gelmiş ve Anadolu'nun Kızılırmak Nehri'nin batısında kalan kısmına hakim olmuştur. Bu sülalenin kralları Giges, Ardis, Sadyates, Alyates ve Kroisos, Paktalos, Sart Çayı, Alivyonlarından Sardis'te elde ettikleri elektron ve altın sayesinde güçlenmişler, başkent Sardis, antik dünyanın en güçlü ve en zengin başkenti olarak ün kazanmıştır. Memnat sülalesinin ilk kralı Giges, İsa'dan önce 687-645'tir. Daha önceki sülaleler zamanında siyasi bir güç olarak adını duyuramayan Lidya Krallığı, Giges ile parlak bir dönem yaşamaya ve istilacı bir siyaset izlemeye başlamıştır. Giges, ülkenin topraklarını genişletme çabası içine girmiş, kuzeydeki Troas bölgesine ve Manyas Gölü çevresine kadar ilerlemişti. Bu sırada Frig Krallığını yıkan göçebe Kimmerler ve içlerinde Trerlerin de bulunduğu Trak kabileleri tehlike oluşturmaya başlamışlardı. Giges, Kimmerlere karşı Asur kralı Assurbanipal, İsa'dan önce 668-627 ile diplomatik ilişkiler kurdu. İsa'dan önce 657'de Kimmerlere karşı bir zafer kazandı. Bu arada Mısır'da Assur boyunduruğundan kurtulmak için mücadele eden 1. Psambetikos'a İyonyalı ve Karyalı ücretli askerler gönderdi. İsa'dan önce 645 yılında çok güçlü bir Kimmer dalgası Sardis kapılarına dayandı. Kimmerlerin başında Lidamis Dugdami adında bir reis bulunuyordu. Giges, Kimmerlerle yapılan savaşta öldü, Sardis yakılıp yıkıldı. İsa'dan önce 645. Giges krallığı çok güçlü bir konuma getirmişti. Lidya, Mısır, Assur ve Babil ile aynı düzeyde bir krallık olarak kabul gördü. Kral öldüğünde Sardis yakınındaki Bintepe mezarlığında bir tümülüse gömüldü. Giges'in oğlu Ardis, ülkesini Kimmer saldırılarından korumak için Assur kralı Assurbanipal'den yardım istedi. Ancak İsa'dan önce 639 yılında Kimmerler ve Trerler birleşerek başkent Sardis'i bir kez daha istila ettiler ve yağmaladılar. Sardis'te aşağı kent yakılıp yıkıldı. Kral sülalesi hayatta kalmayı başardı. Kimmerler daha sonra batıdaki İyonya'ya doğru ilerlediler. Menderes, Magnesias'ı, Priene, Melia ve Miletos gibi kentleri yıkıma uğrattılar. Kimmerlerin bir kısmı İsa'dan önce 630 yılında esas yerleşme yerleri olan Kapadokya'ya geri döndüler. Bir kısmı ise batıda kalarak Edremit yöresine yerleştiler. Ardis'ten sonra başa geçen Sadyates hakkında yeterli bilgi yoktur. Sadyates'in oğlu Alyates, İsa'dan önce 611-561, Lidya'nın en yetenekli kralıydı. Miletos ile saldırmazlık anlaşması yaptı. Simirlak, Klazomenia'yı, Kolopon ve Priene gibi İyon kentlerine seferler yaptı ve kısmen başarılı oldu. Lidya'nın kuzeyinde Edremit yöresinde yerleşmiş olan Kimmer boyları üzerine yürüdü ve onları Kapadokya bölgesine sürdü. İsa'dan önce 595. Ülkesinin sınırlarını doğuda Kızılırmak nehrine kadar genişletti. Frig başkenti Gordion ele geçirildi ve buraya bir Lidya garnizonu yerleştirildi. Bu sırada İran'daki Mediler İsa'dan önce 612 yılında İskitler ve Babililerle birleşerek Assur İmparatorluğunu yıktılar. İsa'dan önce 6. yüzyılın başlarında da Med ve İskit akınları sonucu Urartu devleti de yıkıldı. Mediler daha sonra batıya doğru devam ederek Kızılırmak kavsine kadar ilerlediler. Böylece Kıyaksares İsa'dan önce 625-585 önderliğindeki Med devleti ile Alyates önderliğindeki Lidya devleti karşı karşıya geliyordu. Bu iki devlet o dönemin iki süper gücüydü. İsa'dan önce 590 yılında iki ordu Kızılırmak Kavsi içinde savaşmaya başladılar. İki ordu birbirine üstünlük sağlayamadı ve savaş 5 yıl sürdü. Çünkü eski çağda yalnızca ilkbahar ve yaz aylarında savaşılıyordu. Savaşın 5. yılında 28 Mayıs 585 günü bir güneş tutulması meydana geldi. İki ordu gün ortasında birdenbire karanlık çökmesini tanrıların barış çağrısı şeklinde yorumlayarak barış anlaşması imzaladılar. Anlaşmaya göre Kızılırmak iki devlet arasında sınır olarak kabul edildi. Kroisos, kızlarından birini Efesos tiranı Melas ile diğerini ise Med kralı Kıyaksares'in oğlu Asyages ile evlendirdi. Herodot'un 57 yıl saltanat sürdüğünü belirttiği Alyates öldüğünde Lidya halkı kendilerine parlak bir dönem yaşatan krallarına büyük bir tümülüs yapmışlardır. İsa'dan önce 560 yılında tahta çıkan Alyates'in oğlu Kroisos, İsa'dan önce 560-547, Memnat sülalesinin 5. ve son kralıdır. Yunanlılar Kroisos'u zengin, cömert ve güçlü bir kral olarak tanımışlardır. Kroisos'un zenginliği zamanla günümüzde de kullanılan bir deyim haline gelmiştir. Eski çağda çok zengin kişilere Kroisos gibi zengin denilmiştir. Kralın zenginliği doğu dünyasını da etkilemiş ve Karun kadar zengin deyimiyle Kroisos'un zenginliği ifade edilmiştir. Kroisos'un servetinin kaynağını krallığa bağlı bölgelerden alınan vergiler, ticaret gelirleri ve ülkenin doğal zenginlikleri oluşturuyordu. Ancak en önemli gelir kaynağı Sardis'teki altın arıtma atölyeleriydi. Paktalos çayından çıkan elektron, altın arıtma atölyelerinde ayrıştırılarak altın ve gümüş elde ediliyordu. Kroisos döneminin sonlarında Ön Asya dünyası Med, Lidya, Babil ve Klikya devletleri arasında paylaşılmıştı. İsa'dan önce 559 yılında İran'da Med sülalesi Pers sülalesine yenildi ve egemenlik Perslere geçti. Persler kralları Kiros yönetiminde Büyük Pers İmparatorluğunu kurdular. Pers ordusu Kızılırmağa doğru ilerledi. Kroisos da Pers tehlikesini hissederek Kızılırmak yöresine geldi. İki ordu İsa'dan önce 547 yılı ilkbaharında Kızılırmak Kavsi içinde karşı karşıya geldi. Yaz aylarında 3 ay süren savaşta iki tarafta birbirini yenmeyi başaramadı. Sonbahara doğru Kroisos eski çağdaki savaş geleneklerine uygun olarak yaklaşan kış nedeniyle ertesi yıl aynı yerde savaşa devam etmek üzere geri çekilmeye başladı. Ancak Kiros ülkesine dönmek yerine gizlice Kroisos'u takip ederek Sardis yakınlarına geldi. 14 günlük bir kuşatmanın ardından başkent Sardis Persler tarafından ele geçirildi. Böylelikle Kiros, İsa'dan önce 547 yılında Lidya devletine son vermiş oldu. Bundan sonra Persler tüm Anadolu'ya hakim oldular. Lidya krallığı merkezi sistemle yönetilmekteydi. Devletin başında kral bulunurdu. Krallık bir sülaleye bağlı olarak babadan oğula geçerdi. Ülke eyaletlere ayrılmış ve eyaletlere güvenilir kişiler oldukları için bazen veliahtlar da vali olarak gönderilmişlerdi. Başkent Sardis, Bozdağ'ın kuzey eteğindeki kayalıkta yer almaktadır. Çevresi güçlü surlarla çevriliydi. İçinde saray ve resmi binalar vardı. Aşağı kent, yukarı kentin kuzey ve batı eteklerinde geniş bir alana kurulmuştur. Kentin etrafı Kimmer saldırılarına maruz kalınca İsa'dan önce 7. yüzyılın ikinci yarısında etrafı güçlü bir surla çevrilmişti. Kent içinde bazı resmi binalar bulunuyordu. Altın arıtma atölyeleri, dükkanlar ve pazar yeri batı kesiminde yer almaktadır. Halka ait konutlar sadedir. Taş temel üzerine kerpiç duvarlı, tek odadan oluşan, dikdörtgen planlı konutlardır. Evlerde iç bölmeler halı ve kilimler ile yapılmıştır. Lidyalılar süvari olarak ünlüydüler. Herodot onları Asya'da yiğitlikte kimsenin bileğini bükemeyeceği savaşçılar olarak tanımlar. Ancak Pers istilasından sonra onlar da Frigler gibi müziğe, zevk ve sefaya düşkün bir halk olarak tanınmaya başlamışlardır. Lidyalıların insanlık tarihine ve uygarlığa yaptıkları katkılardan en önemlisi İsa'dan önce 7. yüzyılın ikinci yarısında parayı icat etmiş olmalarıdır. Arkeolojide sikke olarak adlandırılan madeni paranın icat edilmesinin nedeninin paralı askerlerin alacaklarının ödenmesiyle ilgili olduğu sanılmaktadır. Sikkenin icadı ile ticarette değiş tokuşun yerine para ekonomisi almıştır. Herodot ilk olarak altın sikke basanların Lidyalılar olduğunu yazmaktadır. Buradaki altın elektron olmalıdır. Çünkü ilk sikkeler altın ve gümüş karışımı bir madde olan elektrondan basılmıştır ve bakla şeklindedirler. Ön yüzleri önce düz, sonra çizgili, daha sonra ise resimli olan sikkelerin arka yüzlerinde 1, 2 ya da 3 adet derin dikdörtgen ya da üçgen çukurluklar bulunmaktadır. Resimli sikkelerde ön yüzde Lidya kralının arması olan aslan başı, pençesi ya da karşılıklı iki aslanın ön bölümleri yer alır. Kroisos döneminde altın ve gümüş sikkelerde basılmaya başlamıştır. Bu sikkelerin ön yüzlerinde sırt sırta ya da yüz yüze bakan aslan ve boğa betimleri vardır. Sikke basmayı Lidyalılardan öğrenen İonya kentleri bu pratik ödeme aracını hemen benimsemişler ve ticaret faaliyetlerinde yoğun olarak kullanmışlardır. Lidyalılar çok tanrılı bir dine sahipti. Tanrıları içinde en büyük saygıyı Kuvava adıyla anılan ana kraliçe Kibele görmekteydi. Sardis'te İsa'dan önce 6. yüzyılın ortalarında tanrıçanın büyük bir tapınağı vardı. Bugüne kadar yeri bulunamayan bu tapınağa ait sunak üzerinde ana tanrıçayı tapınak önünde ayakta dururken gösteren bir kabartma bulunmaktadır. Ana tanrıçayı oturur durumda gösteren bir başka kabartma, Manisa yakınlarındaki Spilos Dağı'nın kuzeydoğu eteklerindeki kayalığa oyulmuştur. Sardis'te Lidyalıların Artemu dedikleri Atemi, Artemis Sardin adındaki bir başka tanrıçaya daha tapınılıyordu. Bu tanrıçaların yanı sıra Tanrı Dionysos, Levs, Zeus, Santas, Lametrus ve Mardiva gibi tanrı ve tanrıçalara da tapılmaktaydı. Lidya kralları ayrıca Delfoi ve Didyma Apollon tapınakları ile Efesos Artemis'ine de zengin hediyeler gönderiyorlardı. Lidya kralları ve aileleri ölülerini tümülüs mezarlara gömüyorlardı. Krallar ve kral ailesi üyeleri Sardis'in 8 kilometre kuzeyindeki Marmara Gölü'nün kıyısındaki Bintepe mezarlığına gömülüyorlardı. Mezarlıktaki 100 kadar tümülüsün 3 tanesinin krallara ait olduğu sanılmaktadır. Bu tümülüslerden en büyüğü 355 metre çapında ve 61 metre boyutlarıyla Anadolu'nun en büyük tümülüsü olan Aliates tümülüsüdür. Bu tümülüsün kral Aliates'e ait olduğunu Herodot bilmektedir. Tümülüsün mezar odası kireç taşı bloklardan 3.32 x 2.37 x 2.30 boyutlarında yapılmıştır. Mezar odası defineciler tarafından yağmalandığından günümüze çok az buluntu kalabilmiştir. Lidyalılar Friglerinkinden farklı şekilde tümülüs mezarlar yapıyorlardı. Mezar odaları Friglerde ahşap, Lidyalılarda taştan inşa ediliyordu. Frig mezarlarında giriş ya da kapı yokken Lidya mezar odalarına bir giriş koridoru, dromos ve kapı eklenmişti. Ölü mezar odasına gömüldükten sonra tümülüslerin üzerine yığılabildiği kadar toprak yığılırdı. Yığılan toprağın yüksekliği mezardaki kişinin önemine göre artıyordu. Tümülüslerin üzerine dökülen toprağın kenarlardan kaymaması için tepenin çevresi Krepis adı verilen bir duvarla çevrilirdi. Frig tümülüslerinde ise krepis bulunmamaktadır. Lidya mezarlarında ölüler taş sedirler, kline üzerine yatırılmıştır. Bazı küçük tümülüslerde mezar odası yerine taş sandık türünde mezar teknesi oluşturulmuştur. Ceset önce ahşap bir sandukaya, ahşap sanduka ise taş tekneye yerleştirilirdi. Sardis'te yaşayan orta ve aşağı seviyedeki halk, Sartçayı Vadisi'nin batı yakasındaki yamaçlardaki kayalara oyulmuş kaya mezarlarına gömülmüştür. Lidyalıların dilleri Hint-Avrupa kökenlidir. Likçe ve Luvice'ye benzer. Tam olarak çözümlenememiştir. Alfabeleri 26 harflidir ve bu harflerden bazıları Frigce ve Yunanca'daki harflerle benzerdir. Lidya'da kuyumculuk, dokumacılık, fil dişi ve kemik oymacılığı gelişmiştir. Çanak çömlekçilik de İonya'dan etkilenilerek Yunanlara özgü proto-geometrik ve geometrik türde çanak çömlek örnekleri kullanılmıştır. Ayrıca yörüye özgü gri renkli ve kırmızı üzerine siyah bezemeli çanak çömlekler de bulunmaktadır. İsa'dan önce 7. yüzyılda Doğu ile yapılan ticaret ve kültürel etkileşim sonucunda yeni bir bezeme türü gelişmiştir. Açık renk zemin üzerine kırmızı boya ile yapılmış yaban domuzu, aslan, yaban keçisi, sphinx ve kuş gibi figürlerle bezenmiş kaplar görülmüştür. İsa'dan önce 6. yüzyılda özgür çalışan çömlekçi ustaları ördek ve kayık şeklinde çanak çömlekler üretmişlerdir. Lidya'nın ünlü kremleri ve Bakaris adı verilen parfümleri Lidyon adı verilen küçük vazolar içinde satışa sunuluyordu. Ayrıca yine İsa'dan önce 6. yüzyılda sarı, beyaz ya da turuncu astar üzerine fırça oyunları ile damarlı mermer görünümlü kaplar yapılmaya başlamıştır. Lidya devletinin ortadan kalkmasından sonra Persler 200 yıl boyunca Anadolu'ya hakim oldular. Pers egemenliğinde Lidya'nın zenginliği devam etmiştir. Bu durum İsa'dan önce geç 6. yüzyılda tarihlenen çok zengin buluntulara sahip Uşak, Güre, Tümülüslerinden anlaşılmaktadır. Buluntular arasında çok kaliteli bir işçilik gösteren gümüş, altın ve elektron kaplar ve mücevherat dikkat çekmektedir. Bu eserler bugün halk arasında Karun hazinesi olarak adlandırılan eserler olup Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Anadolu'da Pers hakimiyeti İsa'dan önce 333 yılına kadar sürdü. Bu yıllarda Anadolu'da yerli kültürlerin yerine Yunan kültürü yayılmış ve özgün Anadolu uygarlıkları sona ermiştir.
Sıra sizde 8. Tümülüs nedir? Frig ve Lidya tümülüsleri arasında ne gibi farklar vardır? Özet. Amaç 1. Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinin özelliklerini ve önemli merkezlerini kronolojik bir düzen içinde öğreneceksiniz. Topografik yapısı gereği farklı özelliklerde coğrafi birimlere ayrılan Anadolu, zengin akarsu kaynaklarına ve yerleşmeye son derece uygun iklim koşullarına sahiptir. Ayrıca bu topraklarda ekonomik değeri yüksek olan ham madde kaynakları da vardır. İnsan denen canlının kültürel bir varlık olarak ortaya çıktığı, insanlık tarihinin başlangıç evresini oluşturan Paleolitik Çağ, Yontma Taş Devri, İsa'dan önce 600 bin ila 12 bin bölü 11 bin besin toplayıcılığı dönemi olarak da tanımlanmaktadır. Anadolu'da Paleolitik Çağ ve onu takip eden Mezolitik, Epipaleolitik Çağ, Orta Taş Devri, çağ ile ilgili araştırmaların başlangıcı 100 yıl öncesine dek gider. Günümüze kadar yapılan çalışmalar, Anadolu'da Paleolitik Çağ boyunca kalabalık bir nüfusun barındığını ortaya koymuş, çoğu alt ve orta Paleolitik evreye ait olan mağara ve açık hava türündeki yerleşmeler bulunmuştur. Anadolu'da Paleolitik Çağ'ın en eski yerleşmeleri, İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nün 1,5 kilometre kadar kuzeyinde yer alan Yarımburgaz Mağarası ile Antalya'nın 27 kilometre kuzeybatısında Şam Dağı'nın Akdeniz'e bakan yamaçlarında bulunan Karain Mağarası'dır. Mezolitik Çağ, İsa'dan önce 12 bin ila 11 bin, Paleolitik Çağ ile yerleşik düzen ve üretim ekonomisinin gerçekleştiği Neolitik Çağ, Cilalı Taş Devri arasındaki geçişi hazırlayan ara evredir. Anadolu'da bu çağa ait yerleşme yerleri, Torosların güneyi ile Marmara bölgesi ve Orta Karadeniz'de saptanmıştır. Bu çağda mikrolit olarak tanımlanan yarım ay, üçgen ve yamuk biçimli küçük taş aletler ortaya çıkmış, en azından öğütme ve biçme faaliyetleri başlamıştır. Neolitik çağ, İsa'dan önce 11 bin bölü 10 bin ila 5500'de insanoğlu sadece avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdüğü tüketici yaşamı bırakarak, üretici bir yaşama geçmiştir. İlk köyler kurulmuş, tarım yapılmaya, hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmıştır. İlk ticari faaliyetler ve mühürler de bu çağda ortaya çıkar. Batman ile Kozluk ilçesi yakınlarında yer alan Hallan Çemi Höyüğü, Neolitik çağda Anadolu'nun bugüne kadar saptanmış en eski köyüdür. Taş devrinden maden devrine geçiş dönemi olarak tanımlanan Kalkolitik çağ, İsa'dan önce 5500 ila 3200 bölü 3000 en belirgin özelliği taş aletlerin giderek azalması ve madenciliğin gelişmesidir. Ergitme ısısının düşük ve çıkarılışının kolay olması nedeniyle ilk kullanılan maden bakır olmuştur. Bu çağ insanların yaşamında tarım, avcılığa oranla çok önemli bir yer kaplamaya başlamış, tamamen tarımcı topluluklar ortaya çıkmıştır. Amaç 2. Anadolu'nun Tunç çağlarının siyasi ve kültürel özelliklerini ve önemli merkezlerini kronolojik bir düzen içinde tanıyacaksınız. Üretim ekonomisinin gelişmesinde madencilik en önemli aşamalardan biridir. İnsan yaşamında madenin önemli yerini alması, kalkolitik çağda başlayıp tunç çağlarının ilk evresinden itibaren giderek yaygınlaşmasıyla kendini gösterir. Çağa adını veren tunç, önceleri bakır ve arsenik, sonra da bakır ve kalayın belirli oranlarda birbirine karıştırılmasıyla elde edilen bir alaşımdır. Bakıra göre oldukça sert olan bu alaşım, dövülerek ya da ergitilip kalıplara dökülerek istenilen biçimlere sokuluyordu. Bu çağda yaşayan insanların tuncun yanı sıra aralarında altın ve gümüş gibi değerli madenlerin de bulunduğu hemen tüm madenleri dökme ve dövme tekniğiyle istedikleri biçimi vererek kullandıkları görülmektedir. Madenciliğin gelişmesi iş bölümüne dayalı kent yaşamının başlamasını sağlamış. Bu oluşum Anadolu'da sosyal sınıfların giderek daha belirginleştiği, yönetici sınıfın görkemli bir yaşam düzeyine ulaştığı ilk bağımsız beyliklerin, siyasal örgütlenmelerin ve merkezi yönetime bağlı devletlerin ortaya çıkışını hazırlamıştır. Tunç çağı, erken, ilk, orta ve son tunç olarak üç ana bölüme ayrılır. Orta tunçtan itibaren yazının Anadolu'da kullanılmasıyla birlikte Anadolu tarihi çağlarına girer. Erken tunç çağı İsa'dan önce 3200/3000 ila 2000, geç kalkolitik dönemini sonlarından Anadolu'da yazının kullanımına kadar olan çok uzun bir süreyi kapsamaktadır. Kendi içinde 3 ana evreye ayrılan erken tunç çağı 1 ila 3, bu dönemin ilk evrelerinde daha çok kalkolitik dönemin tarıma dayalı köy kültürü sürdürülmektedir. Toplumların daha iyi örgütlenebildiği bu çağda yöneticiler güçlü bir sınıf olarak ortaya çıkmıştır. Ve Anadolu bu yöneticilerin önderliğinde feodal sistemin egemen olduğu irili ufaklı birçok beylik arasında paylaşılmıştır. Troya 1 ila 5, Malatya Aslantepe, Antalya Elmalı, Karataş Semoyuk, Elazığ Altınova, Norşuntepe bu tip yerleşmelerin en etkileyici örnekleridir. Bu yerleşmelerde ortaya çıkarılan saray yapıları ise toplumun giderek hiyerarşik bir düzenin en üst kademelerine doğru ulaşmakta olduğunun açık göstergeleridir. Bu durum Alacahöyük'teki zengin madeni buluntular ihtiva eden mezarlardan da anlaşılmaktadır. Bu mezarlarda ele geçen çok sayıdaki armağanlar, Troya 2 yerleşmesinde ele geçen Troya hazinesi olarak tanımlanan buluntular ile çağdaş olup, benzer nitelikte altın, gümüş, elektron, tunç ve demirdendir. Orta tunç çağı İsa'dan önce 2000/1900 ila 1500/1450 yıllarında Asurlu tüccarlar Anadolu'da tunç yapımı için ihtiyaç duyulan kalayı Anadolu'ya getirip satarak ticaret yapmaya başlamışlardır. Bu ticaretin Anadolu'ya sağladığı en büyük kazanç Asurlu tüccarlardan yazının öğrenilmesi olmuştur. İsa'dan önce 2000/1900. Yazının Anadolu'ya girmesiyle Anadolu uygarlık tarihinin ikinci evresi, yani Anadolu'nun tarihi çağları başlamıştır. Asur ticaret kolonilerinin neden ortadan kalktıkları kesin olarak bilinmemektedir. Kazılar, İsa'dan önce 1750 yılında Karum, Kaniş, Neşa başta olmak üzere Orta Anadolu'nun birçok yerleşmesinin büyük bir yangınla yıkıldığını göstermektedir. Yerli beyler arasındaki bir çatışmaya bağlanan bu olaydan sonra Anadolu'nun ilk merkezi devleti olan Hitit devleti ortaya çıkmaya başlar. Kökeni Orta Anadolu'da Kuşara kentine dayanan Pitana oğlu Anitta, İsa'dan önce 1750, Neşa, Kültepe, Zalpa ve Hattuş, Boğazköy'ü ele geçirdikten sonra büyük kral unvanını almış, Neşa kentini kendine başkent yapmıştır. Anitta bölgede giderek güçlenip, Anadolu beyliklerini birer birer denetim altına alarak merkezi Hitit devletinin temellerini atmıştır. Anitta'dan yaklaşık 100 yıl sonra aynı soydan gelen Kuşaralı Labarna Hattuş kentini başkent yapıp kente Hattuş'a, kendine de Hattuşili, Hattuşalı adını verdi. İsa'dan önce 1650 ila 1620. Böylece feodal ve teokratik Hitit devleti kuruldu. Son tunç çağı İsa'dan önce 1500/1450 ila 1200 Hitit İmparatorluk Çağı ya da Yeni Hitit Devleti görülür. İsa'dan önce 2. bin yılın son yüzyılında Anadolu'yu olumsuz yönde etkileyen bu göçler ve istilalar nedeniyle yaşanan siyasi bunalım sonucunda Hitit İmparatorluğu da yıkılmıştır. Ancak Hititler tamamen tarih sahnesinden çekilmemiş, kral ailesi ve yöneticiler güneye doğru çekilerek sülalelerini bir süre daha devam ettirmişlerdir. 10. ayrımın sonu sayfa 122.